Ayrım 9. Sayfa 162. Bedeli Çanakkale'de ödenecek. İstanbul'da öğleye doğru hava ayazda çalmıştı. Hafif hafif yağan kar rüzgarın etkisiyle sağa sola uçuyor, konaklayacak yer arıyordu. Mehmet Muzaffer vapurdan inince kaputunun yakalarını kaldırdı. Kalpağını başına iyice sıkıştırdı. İskelede biraz bekleyip işe nereden başlayacağını kararlaştırmaya çalıştı. Önce Galatasaray Kulübü'ne gitmeyi düşündü. Kulüpte mutlaka birileri olurdu. Hem biraz dinlenir hem de nerede lastik satıldığını öğrenebilirdi. Sonra zaman kaybı olur düşüncesiyle bu fikrinden vazgeçti. Bir müddet daha sağa sola bakındıktan sonra üşüyen ellerini hohlayarak ısıtmaya çalıştı. En iyisi yakındakilerden başlayarak çevredeki bütün dükkanları dolaşmaktı. Kamyon ve otomobil kullanan az olduğu için her yerde yedek parça satılmıyordu. Satılsa da ateş pahasıydı. Bu yüzden de kimse sermayesini böyle bir şeye bağlamıyordu. Mehmet Muzaffer komutana söz vermişti. Bugün mutlaka lastikleri bulmalıydı. O sokak senin, bu dükkan benim dolaşmadık yer bırakmadı. Ayaklarına kara su inmişti. Bu arada bir hayli üşümüştü. Tam ümidini kesmek üzereyken Karaköy'de Yahudi bir tüccarda olabileceğini söylediler. İkindi ezanı okunurken soluğu Yahudi tüccarın dükkanında aldı. Selam verip dükkanın sağına soluna bakınmaya başladı. Buyur beyim, ne emretmiştiniz? Şu lastiklerden yüklü miktarda alırsam kaçtan verirsin? Şeyler yapar ispatsam, hele söyle bir soluklanayım. Hem çok işimize benziyoruz. Bir kahve söyleyelim de senin. Zahmet olmayacaksa bir kahvenizi içerim. Zahmet mi olurmuş paşam? Kahvenizi nasıl alırsınız? Fark etmez. Evlat komşuya iki tane orta şekerli Türk kahvesi söyle, kopiklu olsun ama. Tamam usta. Yahudi tüccar yağlı müşterinin kokusunu alınca ellerini ovuşturmaya başlamıştı. Burada olanları başka yerde bulamazsınız. Hele buradan ucuzunu hiç bulamazsınız. Hele sen fiyatı söyle, işimize gelirse senden alırız, işimize gelmezse başka kapı ararız. Dedim ya paşam, İstanbul'da benden ucuzu yoktur. Listeyi verin, hesabı çıkarayım. Listeyi inceledikten sonra Yahudi tüccarın gözleri parlamıştı. Bu listeye bakılırsa dükkanı boşaltmamız lazım. O kadar paranız var mıdır? Hele sen hesabı çıkar, o zaman görürsün. Yalnız piyasadan haberim var ona göre. Bizde yanlış olmaz paşam. Tüccar efendi, fazla zamanım yok. Lütfen çabuk olur musun? Tamam paşam, kahvenizi bitirene kadar hesabınızı çıkarırım. Yahudi tüccar bir müddet sonra hesabı çıkarmıştı. İşte hesabı çıkarttım. Tamamına 145 altın. Sen ne diyorsun efendi? Neredeyse iki kat fiyat çıkardın. O zaman başka kapıya gideyim. Anlarsınız dedim ya paşam. Siz ne diyorsunuz? Hepsine 90 altın veririm. 125 altın anlarsalim. 100 olsun, düz olsun. Daha fazla ısrar edersen çıkar giderim ona göre. Peki paşam, 100 olsun, düz olsun. Hadi hayrını gör. Mehmet Muzaffer rahatlamış, kuş gibi olmuştu. Şimdi sıra parayı temin etmeye gelmişti. Parayı getirmek için erken harbiyeye gidiyorum. Ben gelene kadar lastikler hazır olsun. Baş üstüne paşam. Mehmet Muzaffer çok mutluydu. İşin zor tarafı hallolmuştu. Parayı da aldı mı geriye lastikleri gemiye yüklemek kalıyordu. Koşar adım erken harbiyeye gitti, elindeki tezkereyi verdi. Kısa bir süre sonra Mehmet Muzaffer yaşlı kaymakamın, yarbayın makamındaydı. Sevinçten uçacak gibiydi. İşlerin bu kadar kolay halledileceğini tahmin bile etmiyordu. Kaymakam, karşısında hazır ol vaziyetinde duran delikanlıya gözünün üzerinden manalı manalı baktı. İsteyeceği paranın miktarını sormadan ne alınacak dedi. Şey efendim, kamyon lastiği. Kaymakam bu sözü duyunca şöyle bir durdu. Gözlüğünü çıkardıktan sonra Mehmet Muzaffer'e dik dik baktı. Bana bak oğlum dedi. Ben askerin karnını doyurmak için tayın bulamıyorum, ayağına giydirmek için postal bulamıyorum, sırtına geçirmek için urba bulamıyorum. Sen gelmiş kamyon lastiği istiyorsun. Hadi yürü git. İnsanı günaha sokma. Para mara yok. Mehmet Muzaffer bu tepki karşısında kıpkırmızı olmuştu. Komutanım dedi ki, başlarım komutanına şimdi. Git ona söyle, böyle fantazilerle uğraşmasın. Ama cepheler, teçhizat, bak hala duruyor. Marş marş. Mehmet Muzaffer arkasına baka baka kapıya yöneldi. Çık dışarı çocuk. Çıktım çıktım komutanım. Mehmet Muzaffer kendini dışarı atar atmaz ters adama çattık yahu diye söylendi. Harbiye Nezareti'nin bahçesinden çıkış kapısına doğru yürürken kara kara düşünüyordu. Her şey ne güzel yolunda gitmişti. Şimdi ne olacaktı? Yahudi tüccara ne diyecekti? Kendisine çok güvenen komutanına ne cevap verecekti? Eli boş dönemezdi. Mutlaka bir çare bulmalıydı. Ama nasıl? Bu arada ikindi namazının vakti de geçmek üzereydi. Beyazıt Camii'nde namazını kıldı. Kafasındaki sorulara cevap araya araya Karaköy'e doğru yürüdü. Bir müddet yürüdükten sonra dudaklarında bir gülümseme oluştu. Evet, aradığı çözümü bulmuştu. Bir nefeste Yahudi tüccarın dükkanına ulaşmıştı. Tüccar onu tekrar karşısında görünce çok sevindi. Sizi bu kadar erken beklemiyordum paşam, hoş geldiniz. Mehmet Muzaffer üzgün bir tavır takınarak, hoş bulduk bulmasına da bir problemimiz var dedi. Hayrolsun paşam, nedir problem? Tahmin edeceğin gibi bürokratik engeller işte. Paranın resmi işleri ancak akşamüstü bitecekmiş. Alıp gelene kadar da hava kararmış olur. Malları alsam, o saatte koyacak yer bulalım. Bir mahsuru yoksa sabaha kadar burada kalsın. Siz nasıl arzu ederseniz öyle olsun paşam. Çanakkale gemisi yarın öğleden önce hareket edecek. Bunun için sabah namazında gelip malları teslim almam lazım. Sakın eksik bir şey kalmasın. Sonra komutanıma rezil olurum. Siz merak buyurmayın. Her şey istediğiniz saatte hazır olacak. Mehmet Muzaffer tam ayrılırken geri döndü. Yalnız altın para vermiyorlar. Kayme, kağıt para getireceğim bilmiş ol. Önemi yok paşam. Osmanlı Bankası'yı bozan nasıl olsa. Şimdilik hoşça kal. Yarın sabah erkenden görüşmek üzere. Selametle paşam, selametle. Mehmet Muzaffer ayrılınca Yahudi tüccar sinsi sinsi güzerek avuçlarını ovuşturdu. Sonra kendi kendine söylendi. Bereket versin, iyi iş yaptık. Ertesi gün Mehmet Muzaffer, Merkez Komutanlığından ayarladığı kamyon ve askerlerle sabah ezanı okunurken Yahudi tüccarın dükkanının önündeydi. Tüccar malları hazırlamış bekliyordu. Hava gazı fenerinin loş ışığında mallar arabalara yüklendi. Yükleme işi bitince Mehmet Muzaffer cebindeki 100 kaymayı çıkarıp Yahudi tüccara verdi. Yahudi tüccar parayı alır almaz fenerin loş ışığına tutarak inceledi. Sonra Mehmet Muzaffer'e dönerek 100 banknotluk kaymaya yeni mi çıkmış diye sordu. Şu ana kadar en büyük para 50 kaymayı görmüştüm. Ben de bana verilirken ilk defa Harbiye Nezaretinde gördüm. Demek ki nasip sanaymış. Güle güle harca. Yahudi tüccar parayı tekrar fenerin ışığına tuttu. Allah Allah diye söylenerek boynunu iki tarafa salladıktan sonra kasaya yöneldi. Parayı kasaya yerleştirip kasayı kilitledi. Yine elini uyuşturmaya başladı. Siz de güle güle kullanın efendim. Bir emriniz olursa haber verin yeter. Bu arada kamyon gözden kaybolmuştu. Geride kalan birkaç askerle birlikte Mehmet Muzaffer de onları bekleyen ciple yola koyuldular. Yahudi tüccar büyük bir mutlulukla şarkı söyleyerek kahvaltı yapmak üzere evinin yolunu tuttu. Mehmet Muzaffer göz ucuyla arkasına baktı. Yahudi tüccar çoktan gözden kaybolmuştu. Tüccar gözden kaybolunca Mehmet Muzaffer derin bir oh çekti. Az kalsın hapı yutuyorduk. Bereket ki hava aydınlanmadan gelmişim. Yeni camide sabah namazı kılındıktan sonra mallar kısa sürede gemiye yüklendi. Arabalar ve askerler yükleme bitince geri döndü. Mehmet Muzaffer kalkış saatini iple çekiyordu. Nihayet geminin demir alma zamanı gelmişti. Tam hareket etmek üzereyken geminin yarım saat geç kalkacağı haberi duyuldu. Bu haber hayra alamet görünmüyordu. Mehmet Muzaffer'in kalp atışları hızlanmış, ayaza rağmen vücudunu ter basmıştı. Nihayet kalkış kornası çaldı, martılar sağa sola kaçıştı, geminin bacasından kalkan kara duman İstanbul semalarına yükseldi. Kısa sürede Marmara'nın açıklarına yelken açmışlardı. Mehmet Muzaffer derin bir oh daha çekti. Hayatında hiç böyle bir oh çekmemişti. Kalp atışları normale döndü. Allah'ım sana şükürler olsun dedi. Mehmet Muzaffer'in bütün gerginliği gitmişti. Güvertenin parmaklıklarına yaslandı, etrafı incelemeye başladı. Sultanahmet Camii, Ayasofya, Topkapı Sarayı'nın burçları bütün ihtişamıyla Marmara'yı selamlıyordu. Biraz uzaktaki Galata Kulesi de onlara eşlik ediyordu. Galata Kulesi ona çok şey anlatıyordu. Çocukluğu, gençliği onun civarında geçmişti. Arnavut taşlarının üzerinde seke seke okula gider gelirdi. Okuldan gidince hemen dışarı çıkar, kağıtları sıkıştırarak yaptıkları toplarla futbol oynarlardı. Düşmeler, kalkmalar, kanayan dizler, yırtılan pantolonlar. Sonra Mektebi Hümayunlu yıllar. Arkasından Galatasaray'la tanışması ve başarılı bir futbol hayatı. Sahalarda inleyen, kulaklarda çınlayan Mehmet, Mehmet sesleri. Galibiyet sevinci, mağlubiyet hüznü, sonra savaşa giden gönüllüler ve peş peşe gelen şehit haberleri. Savaşla birlikte sıkıntıların da başlaması, yırtık pırtık formalar, paramparça ayakkabılar, 40 yerinden yamanmış futbol topları, ağsız kale direkleri. Her şeye rağmen bitip tükenmeyen futbol sevgisi. Sonra askerlik günleri. Askere teslim olur olmaz tekrar İstanbul'a bir vazifeyle görevlendirilmesi, çok istemesine rağmen ailesinin, arkadaşlarının yanına gidememesi. Annesi, babası, kardeşleri, arkadaşları onun İstanbul'da olduğunu bilseler kim bilir ne kadar sevinirlerdi. Bu arada geminin kornası duyuldu. Bu sesle birlikte düşüncelerden sıyrılmıştı. Arkasını dönünce üst üste yığılmış lastikler ilişti gözlerine. Bu lastikler silah demekti, elbise demekti, yiyecek demekti. Kafkaslar'da, Filistin'de, Irak'ta savaşan Mehmetler için moral demekti. Zor da olsa güzel bir iş başarmıştı ama içi rahat değildi. Belki yanlış yaptım ama mecburdum diye söylendi. Nasıl olsa olay duyulur, bir devlet yetkilisinin kulağına gider, neticede kul hakkının ne olduğunu onlar da biliyor, en kısa zamanda da biri olmasa biri Yahudi'nin parasını öder. Son anda aklına gelmişti o fikir. Yahudi tüccar ertesi gün elindeki 100 kaymayı altına dönüştürmek için Osmanlı Bankası'na gitti. Vezne memuru kaymayı alınca Yahudi tüccara manalı manalı baktı. Sonra lütfen biraz bekleyin diyerek banka müdürünün yanına gitti. Bir müddet sonra geri gelerek müdürümüz sizi bekliyor dedi. Yahudi tüccar olanlara bir anlam verememişti. Söylene söylene vezne memurunu takip etti. Banka müdürü yanında iki güvenlik memuruyla onları bekliyordu. Hayrola müdürüm, bir şey vardır? Müdür Yahudi tüccara şüpheli şüpheli bakarak oturun lütfen dedi. Çay kahve ne alırsınız? Müdür beyin bakışları tüccarı rahatsız etmişti. Teşekkür ederim dedi. İşlerim çok yoğundur. Paramı alıp gitsem iyi olur. Müdür ayağa kalkarak bu mümkün değil dedi. Mümkün değil mi? Neden? Neden olduğunu siz daha iyi bilirsiniz. Çünkü bu kayme sahte. Yahudi tüccar bu sözü duyar duymaz ayağa fırladı. Sahte mi dediniz? Ne söylediğinizi kulağınız duyuyor mu? Kulağım da duyuyor, gözlerim de görüyor. Evet, David Efendi dediğim gibi bu kayme sahte. Yahudi tüccar koltuğa yığılıp kalmıştı. Nefesi daralıyor, vücudunun her tarafı buram buram terliyordu. Bir kere tedavide 100 kayme yok. Siz de biliyorsunuz ki en büyük para 50 kayme. Kağıt normal kaymelerin kağıdıyla aynı. Yani kırtasiyeden alınmış. Üzerindeki yazılar elle yazılmış. Şekiller de çini mürekkep ve uygun boyalarla yapılmış. İlk bakışta gerçek kaymayla ayırt edilmesi mümkün değil ama maalesef sahte. Yahudi tüccar biraz toparlanır gibi olunca elindeki mendille yüzünü gözünü silerek ayağa kalktı. Müdür bey, bir kere daha baksanız. 100 kere de baksak sonuç değişmez tüccar efendi. Bu kayme kesinlikle sahte. Bakın üzerindeki yazı da farklı. Ne yazıyor? Siz de biliyorsunuz kaymelerin üstünde bedeli ders adette altın olarak tefsiye olunacaktır yazar. Bunda ise bedeli Çanakkale'de altın olarak tefsiye olunacaktır yazıyor. Bu ne demek oluyor? Yahudi tüccarın bu ne demek oluyor sorusu müdür beyin zihnini meşgul etmeye başlamıştı. Evet, ortada sahte bir kayma vardı. Neredeyse aslıyla aynı gibiydi. Her şeyi birebir olduğu halde yazılar niçin farklıydı? Bu yazı ne anlama geliyordu? Piyasada 100 kaymelik banknot olmadığını bile bile niçin 50 değil de 100 kayme yapılmıştı? Bu kaymayı kimden aldınız? Bir Osmanlı askerinden. Banka müdürü şaşırmıştı. Osmanlı askerinden mi dediniz? David Efendi, şu olayı bize baştan anlatır mısınız? Tabii müdürüm, anlatayım. Dün ikindiye doğru dükkanıma bir asker geldi. Yüklü miktarda kamyon lastiği alacağını söyledi. Aramızda uzun pazarlık oldu. Pazarlıkta anlaşınca Erkan-ı Harbiye'ye gidip para getireceğini söyledi. İşin içinde Erkan-ı Harbi olunca şüphelenmedim tabii. Sonra Yahudi tüccar olayı olduğu gibi anlattı. Sözlerinin sonunda aslına bakarsanız 100 kaymayı görünce ben de şüphelenmiştim. Hatta defalarca pendenin içine tutup inceledim. Demek ki kaymadaki hataları göremeyim diye sabahın alacakaranlığını seçmiş. Uyanık adammış doğrusu. Lastikleri ne yapacakmış peki? Ne yapacağını bilmiyorum ama Çanakkale'ye götüreceğini söyledi. Müdür bey yavaş yavaş meseleyi anlamaya başlamıştı. Güvenlik görevlilerini ve vezne memurunu yerlerine gönderdikten sonra Davut Efendi'ye oturmasını rica etti. Davut Efendi'nin yüzüne bakarak bu iş üç kağıtçı işi değil dedi. Nasıl yani? Belli ki o asker Çanakkale'den buraya görevli geldi. Evet, Erkan-ı Harbiye'ye gidip para getireyim demişti ya. Evet, Erkan-ı Harbiye'ye gitti ve kısa sürede geri döndü demiştiniz, öyle değil mi? Evet müdürüm. Demek ki problem çıktı ve parayı alamadı. O da mecburen böyle bir yola başvurdu. O gece oturdu, 100 kaymenin sahtesini yaptı. Niçin 100 kaymenin sahtesini yaptı? Tabii ki 2 tane 50 kaymayı yetiştiremeyeceği için. Vay canina! Demek ki her şeyi bütün ayrıntılarıyla düşünmüş. Yılların esnafıyım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Peki benim atinlerim ne olacak? Orasını bilemem. Fail belli nasılsa verirsiniz mahkemeye, alırsınız hakkınızı. Gerçekten mahkemeye vermemi istiyorsunuz. Bu sizin meseleniz. Benim bu konuda fikir beyan etmem uygun düşmez. Ne yapacağız peki? Siz şimdi gidin, işinizle ilgilenin. Bu millette kimsenin hakkı kalmaz. İyi hakimi kim verecek? David Efendi, siz gönlünüzü ferah tutun. Dedim ya, bu millete kimsenin hakkı kalmaz. Ha, unutmadan hatırlatayım. Elinizdeki kaymayı sakın kaybetmeyin. David Efendi mecburen bankadan ayrıldı. Hem yürüyor hem de kendi kendine konuşuyordu. Yok efendim, bu milletin hakkı kimse de kalmaz mıyız? Yok efendim, elindeki kaymayı kaybetmeyiz miyiz? Sahte para neyse yarar ki, gönlünü ferah tut demesi kolay. Bu sermayeyi bir daha nasıl toplarım? Bittim ben, bittim. Yahudi tüccar çıkınca müdür kapısını iki elin arasına alıp düşünmeye başladı. Mesele anlaşılmıştı ama o ifadeler ne anlama geliyordu? Bedeli Çanakkale'de altın olarak tefsiye olunacaktır. Müdür bey biraz düşündükten sonra Erkan-ı Harbiye'ye gitmeye karar verdi. İşin aslını orada öğrenirdi nasıl olsa. Demek öyle dedi kaymakam bey. Belli ki iş çok mühimmiş. İnanın müdür bey, ben tezkereye öylesine göz ucuyla baktım. İnanın ne yazdığını okumadım bile. Hatta çocuğu azarlayıp kovdum. Neyse, itham memuru gelince birazdan her şeyi öğreniriz. Bu arada kapı çaldı. Efendim, beni emretmişsiniz. Gel Orhan Efendi, şöyle otur bakalım. İtham memuru çekinerek koltuğa ilişirken göz ucuyla banka müdürüne baktı. Yoksa bir yanlışlık mı yapmışız? Yok yok Orhan Efendi, seni dünkü mesele için çağırdım. Af buyurun, anlayamadım. Dün Çanakkale'den bir asker gelmişti ya. Ha, hatırladım efendim. Getirdiği tezkerede ne yazıyordu? Çanakkale'den Kafkas, Irak ve Filistin cephelerine sevkiyat yapılacakmış. Sevkiyat yapacak kamyonların lastikleri çok eskiymiş. Bu kamyonlara lastik alınması için yardım talep ediyorlardı. Yapma yahu. Kaç altın istiyorlardı peki? Gelen asker çok güvenilirdir. Mümkünse ne kadar isterse o kadar tahakkuk ettirilsin yazıyordu. Ne istedi peki? 100 altın. Dediğine göre iyi bir pazarlık sonucunda 145'ten 100 altına indirmiş. Kaymakam bey, müdür beyle birbirlerine baktılar. Müdür bey, tam da tahmin ettiğim gibiymiş diye söylendi. Yaman delikanlıymış doğrusu. Mehmet Muzaffer, 4 gün süren yorucu ve uzun bir yolculuktan sonra sabahın alacakaranlığında Çanakkale'ye varmıştı. Gemi iskelede de demir attı, hava çok soğuktu. Dalgalar şiddetle sahili dövüyor, gemi dalgaların üstünde bir beşik gibi sallanıyordu. Mehmet Muzaffer güverteye çıktı. Boğaza şöyle bir göz gezdirdi. Derin bir ah çektikten sonra olanları bir bir zihninde canlandırdı. Kendisi birebir yaşamamıştı ama peş peşe gelen haberlerle her şeyden haberdar olmuştu. Hiçbir şey duymamış olsa da batan gemiler, mermi ve bomba izleri, barut kokusu, hala yükselen dumanlar her şeyi anlatıyordu. Hoş geldin aslanım. Mehmet Muzaffer daldığı düşüncelerden bu sesle kurtulmuştu. Sesin geldiği yöne bakınca teğmenle göz göze geldiler. Demek getirdin ha? Elhamdülillah komutanım. Geminin iskeleye demir atmak üzere olduğunu duyunca koşup geldim. Az sonra albayım da gelir. Gerçekten büyük bir iş başardın delikanlı. Allah senden razı olsun. Sizden de komutanım. İskele birden bayram yerine dönmüştü. Herkes birbiriyle kucaklaşıyor, şükür duaları ediliyor, amin sesleri boğazda dalga dalga yayılıyordu. Biraz sonra albay da geldi. O da Mehmet Muzaffer'i sevgiyle kucakladı. Mehmet Muzaffer bir taraftan bu güzelliklerin hazzını yaşıyor, bir taraftan da derin derin düşünüyordu. Bu durum albayın gözünden kaçmadı. Hayırdır aslanım dedi, gören de seni maç kaybetmiş futbolcu sanır. Şey komutanım, derdin neyse söyle evlat, çekinme. İzinse izin, istirahatse istirahat. İstiyorsan İstanbul'a annenin babanın yanına göndereyim. Ben buraya bir daha geri dönmemek için geldim komutanım. Benim derdim bu değil. Ne öyleyse evlat? Mehmet Muzaffer başından geçenleri olduğu gibi anlattı. Her şeyi anlattığım gibi komutanım. Sıkıntımın sebebi de bu. Demek öyle. Kul hakkına girdiğimi biliyorum ama inanın başka çare yoktu komutanım. Size söz vermiştim. Geriye boş dönemezdim. Kızmadınız değil mi komutanım? Albay tebessüm etti. Sonra Mehmet Muzaffer'in omuzlarını kavrayarak gözlerine derin derin baktı. Kızmak ne demek evlat? Seninle gurur duydum. Ben zaten her şeyi biliyordum. Biliyor muydunuz? Beni dinlerken hiç belli etmediniz ama. Öyle güzel anlatıyordun ki kesmeye kıyamadım. Dün Erkan Harbiye'den aradılar. Kaymakam Bey her şeyi anlattı. Sana takdir isteğini bildirdi. Hatta özür bile diledi. Ne diyorsunuz siz? Yahudi tüccar kaymayı bozdurmak için bankaya gidince olay hemen duyulmuş. Hatta Şehzade Halim Efendi'nin kulağına kadar gitmiş. Gerçekten mi? Evet, Şehzade Halim Efendi olayı duyar duymaz lalasını göndererek Yahudi tüccarı buldurmuş. Sonra da çağırıp 100 altını ödemiş. Sahte parayı tüccardan alıp Sedef katmanlı oldukça zarif bir mücevher kutusuna koymuş. Sonra da gelecek nesillere duyurulsun diye polis okulundaki emniyet müzesine hediye etmiş. Aman Allah'ım, bütün bunlar 3 gün içinde olmuş, öyle mi? Aynen öyle evlat. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Yalnız, evet komutanım. Yalnız anlaşılmayan bir şey var. Bu konuda bizden haber bekliyorlar. Anlaşılmayan şey neymiş komutanım? Paranın her şeyi birebir aynı iken yazıdaki ibare niçin farklı diye soruyorlar. Kaymelerin üstünde bedeli dersaadette altın olarak tefsiye olunacaktır yazar. Senin hazırladığın kaymede ise bedeli Çanakkale'de altın olarak tefsiye olunacaktır yazıyormuş. Albayın bu ifadelerinden sonra Mehmet Muzaffer başını öne eğdi. Evet delikanlı, bu ne anlama geliyor? Mehmet Muzaffer başını kaldırmadan göz ucuyla albaya baktı. Şey komutanım dedi, işe biraz nefsimi karıştırdım galiba. Nefsini mi karıştırdın? Herhalde öyle oldu komutanım. Nasıl yani? Bildiğiniz gibi Yahudiler, Hristiyanlar, Budistler dünyanın dört bir yanından gelerek topraklarımızı tarumar ettiler. 250 bin Mehmet'imizi genç yaşta şehit verdik. Anneler, babalar evlatsız, evlatlar babasız, bacılarımız kocasız kaldı. Buraya gelip bu içler acısı durumu görünce ister istemez içimde onlara karşı bir öfke oldu. Dindaşları burada kardeşlerimizi katlederken İstanbul'daki azınlıklar rahat içindeydiler. Lastik ararken yüzlerce dükkana girdim. Dükkan sahiplerinin çoğu gayrimüslimdi ve bizden daha iyi durumdaydılar. Yani ben de kaymenin üstüne birilerine mesaj olsun diye o ifadeyi yazdım. Ne demek istedim peki? Çanakkale'de altın olarak ödenecek derken Mehmetçiğin akıttığı altından değerli kanı kastetmiştim. O şehitlerin kanı milyonlarca altından daha değerlidir mesajını vermek istemiştim. Tabii sonra da pişman oldum. Ne olursa olsun neticede kul hakkı vardı. Gerçi bir taraftan da bu işin böyle neticeleneceğini, yani devlet erkanının kulağına gideceğini ve bir şekilde tüccarın hakkının verileceğini de tahmin ediyordum. Doğrusu bu kadar çabuk olacağı aklımın ucundan bile geçmemişti. Büyüklerimiz, devletimizin, milletimizin büyüklüğünü bir kere daha göstermiş oldular. Albayın gözleri dolmuştu. Tekrar Mehmet Muzaffer'in gözlerinin içine takdir ifadeleriyle baktı. Sonra, "Çok büyük bir iş başardın delikanlı," dedi. "Bu olay tarihe altın harflerle yazılacak." "Estağfurullah komutanım. Hadi şimdi iş başına." "Baş üstüne komutanım." Ayrım sonu sayfa 187.